Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. İranlı Kârilerden Kafirun Suresinin 1 ila 6. ayetlerini can kula ile dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki ey kafirler, ben sizin taptıklarınıza tapmam. Benim taptığıma da siz tapacak değilsiniz. Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim de dinim bana.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17-20 arasında kısa dalga 31 metre, 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ila 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 29 Ordat 1400, Hicri Gameri 8 İlkade 1442 ve Miladi Takvimle 19 Haziran 2021 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bültenini ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir gün, tarihte bir yaprak, yüzyılda yüz gelişme, ayetlerin hikayesi ve meyve ve sebzelerle tanışalım isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Arkadaşım Ahmet Eş, sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran'da dün düzenlenen seçimlerin oy sayımına başlandı. İran, Afganistan'ın istikrarı sağlamlaştırmaya etkin bir şekilde katılmaya hazır olduğunu bildirdi. Türkiye Dışişleri Bakanı, Antalya Konferansı kulislerinde İran Dışişleri Bakanı ile görüştü. Rusya nükleer anlaşma görüşmelerinin başarıyla sonuçlanması için daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu bildirdi. Batı Şeria'da Siyonistlerin saldırısında 386 Filistinli yaralandı. Amerikan medyası, Amerika'nın Orta Doğu'daki füze savunma sistemlerini çektiğini bildirdi. Şimdi haberler.
İran genelinde dün yapılan seçimlerin oy sayımları başladı. Meh Haber Ajansı'na göre şehirlerde 67 bin sandık ve köylerde 77 bin sandıkta seçimlerin tamamlanması ardından ülkenin seçim merkezi ülke genelinde oy verme sürecinin sona erdiğini duyurdu. Buna göre sandık çalışması tamamlanan sandıklar sandıkların mühürlenmesiyle birlikte sayım işlemine başladı. İran İçişleri Bakanlığı'nın seçim kurumu sözcüsü Seyit Abbas Musavi bugün seçim haberlerini an be an aktardıkları için gazetecilere teşekkür ederek seçim resmen saat 2'de bitti ve oyların toplanmasını beklemek zorundayız ve sayımdan sonra sonuçları açıklayacağız dedi. Seçimlere katılma ile ilgili bir soruya cevap veren Musavi, katılım istatistiklerine sahip değiliz ama 11. milletvekili seçimlerinden daha yüksek olacağını düşünüyorum dedi.
İran'da dün ülke genelinde düzenlenen Cumhurbaşkanı seçimleriyle eş zamanlı olarak dünyanın değişik yerlerindeki İran diplomatik merkezlerinde seçimler düzenlendi ve böylece İranlıların oy verme imkanı sağlanmış oldu. Dün İngiltere'nin Birmingham kentinde devrim karşıtları ve münafık unsurlar İran Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy kullanmak isteyen İranlı bir kadına saldırdılar. Ve saldırıda İranlı kadın ağır şekilde yaralandı. Fars Haber Ajansı'na göre İran İslam Cumhuriyeti'nin Londra'daki maslahat güzarı Seyit Mehdi Hüseyin Metin dün gece Twitter'da saldırıya ilişkin bir video yayınlayarak oy kullanmak geleceğin belirlenmesine katılmak için herkesin en temel hakkıdır, dedi. Alınan haberlere göre İranlı kadın başından yaralandı. İran Cumhurbaşkanı seçimlerinin 13. turu İngiltere merkezli 11 şubede yapıldı. İran'da 13. dönem Cumhurbaşkanı seçimleri dün İran'da ve 133 ülkede eş zamanlı olarak yapıldı.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Afganistan Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede İran'ın Afganistan'da istikrarı sağlamlaştırmaya etkin bir şekilde katılmaya hazır olduğunu duyururken, Afganistan'da istikrarlı güvenliği yeniden sağlamak için ülke içindeki tüm siyasi akımların işbirliğine duyulan ihtiyacı vurguladı. Fars Haber Ajansı'na göre İran ve Afganistan Dışişleri Bakanları Muhammed Cevad Zarif ve Muhammed Hanif Atmar, Antalya Diplomasi Forumu kulisinde dün bir araya geldi. Görüşmede Zarif, İran İslam Cumhuriyeti'nin Afganistan'da istikrarın güçlendirmesine etkin bir şekilde katılmaya hazır olduğunu duyurdu ve Afganistan'daki tüm siyasi akımların bu ülkede istikrarı yeniden tesis etmek için işbirliği yapması gerektiğini vurguladı. İran Dışişleri Bakanı, İran'ın iki ülke arasında mümkün olan en kısa sürede bir ekonomik komisyon kurmaya hazır olduğunu da duyurdu. Afgan Dışişleri Bakanı Muhammed Hanif Atmar da Afgan hükümetine tıbbi malzeme ve ilaç sevkiyatı gönderdiği için İran'a teşekkür etti ve Kornet'teki olumsuz durum göz önüne alındığında yardımın devam etmesi çağrısında bulundu. Afganistan Dışişleri Bakanı Afganistan'daki son güvenlik durumu hakkında da bilgi verirken özellikle sınır bölgelerindeki güvenlik durumu konusunda İran tarafı ile koordinasyona ve mümkün olan en kısa sürede ortak bir sınır komisyonu kurmaya hazır olduğunu ifade etti.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada pazar günü İran ve Afganistan ile ilişkileri genişletmeyi amaçlayan üçlü bir toplantının yapılacağını duyurdu. Anadolu Ajansı'na göre Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Antalya Diplomasi Forumu kulisinde İranlı ve Afgan mevkidaşlarıyla görüşeceğini bildirdi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı bu üçlü toplantı Afgan barış sürecindeki son gelişmelerin gözden geçirmesinin yanı sıra güvenlik, enerji, iletişim, kayıt dışı göç alanlarında işbirliğinin ele alınacağını bildirdi. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere davetlisi olarak çarşamba günü Antalya'ya gitti. Antalya Diplomasi Forumu dün Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla başladı. Toplantıya üst düzey yetkililer, Dışişleri Bakanları, uluslararası ve bölgesel kuruluşların başkanları, önde gelen diplomatlar katılıyor. Güney Kafkasya'da barış ve işbirliği için yeni fırsatlar, bölgesel dayanışmanın güçlendirilmesi, Asya'da bölgesel işbirliği, Afrika, Ortadoğu ve Fars Körfezi ile ilişkiler, mülteciler ve göçmenler, ekonomik diplomasi ve ticaret, iletişim ve sahte haberler, sanal dünya gibi konular Antalya Diplomasi Forumu'nun bu yılki toplantısında ele alacak en önemli konular arasında.
Türkiye Dışişleri Bakanı ve Avrupa Birliği dış politika sorumlusu ikili konuları görüşmek üzere bir araya geldi. Anadolu Ajansı'nın verdiği habere göre Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'daki Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi'nin oturum kulisinde Avrupa Birliği dış politika sorumlusu Josep Borrell ile bir araya geldi. Türkiye Dışişleri Bakanı attığı Twitter mesajında Borrell ile görüşmesinde Türkiye'nin Avrupa Birliği ile gümrük birliği anlaşmasının gözden geçirilmesi, göçmenlik sorunu ve Türk vatandaşlarının vizelerinin kaldırılması gibi konularda görüşmelerde bulunulduğunu yazdı. Çavuşoğlu ayrıca Kosova ile Kıbrıs Türk Kesimi Dışişleri Bakanlığı ile de bir araya geldi. Çavuşoğlu görüşmelerle ilgili olarak da Kıbrıs Türk halkının eşitlik ve egemenliğine ilişkin uluslararası durumu resmen tanına kadar çabalarımızı sürdürmeye kararlıyız dedi. 17 Haziran'da başlayan zirve 20 Haziran'a kadar devam edecek.
Bir Amerikan gazetesi nükleer anlaşma ortak komisyonunun bir sonraki toplantısının Temmuz ayı başlarında yapılacağını bildirdi. Wall Street Journal, ortak komisyon görüşmelerinin 6. turunun önümüzdeki 2 gün içinde sona ereceğini bildirdi ve ortak komisyonun bir sonraki toplantısının Temmuz ayı başlarında yapılacağını duyurdu. Bu arada İran'ın Viyana merkezi büyükelçisi ve uluslararası kuruluşlardaki daimi temsilcisi Kazım Garibabadi dün gece Twitter'da Dışişleri Bakan Yardımcısı ve İran Müzakere Heyeti Başkanı Seyit Abbas Arakçı'nın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi ile ortak komisyonda görüşünü bildirdi. Kazım Garibabadi, iki tarafın nükleer anlaşmayı canlandırmak için yapılan görüşmelerdeki son gelişmeleri ve ajansın bu süreci olası yardımını ele aldığını bildirdi. Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu toplantısına katılmak üzere geçen cumartesi günden beri Viyana'da bulunan Erakçı, Grossi ile ikili teamüller ve işbirliğinin son durumunu da gözden geçirdi.
Rusya'nın Viyana merkezli büyükelçisi ve uluslararası kuruluşlardaki daimi temsilcisi nükleer anlaşmanın yeniden canlandırmasıyla ilgili Viyana görüşmelerinin başarıyla tamamlanması için daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu söyledi. İrna'ya göre Mihail Ulyanov Twitter'de bir takipçisinin sorusuna verdiği cevapta "Gerçekten çok yoruldum ama umarım Viyana görüşmelerindeki müzakere heyetleri tükenmez. Onlar bu müzakerelerden bıkmamışlardır ama sanırım biraz yoruldular" dedi. Rus yetkili ayrıca Perşembe günü nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması konusundaki Viyana görüşmelerinin ilerleyişi hakkında bir tweet atarak son birkaç gün içinde uygulama programıyla ilgili başlıca tartışmalı konulardan birinde daha fazla şeffaflık elde ettik dedi. Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlardaki daimi temsilcisi ve büyükelçi, bazı zor ve zaman alıcı sorunlar henüz çözülmedi dedi. Günün erken saatlerinde Ulyanov, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve nükleer görüşmelere katılan İran Heyeti Başkanı Seyit Abbas Irakçı ile görüştüğünü tweetleyerek, iki tarafın anlaşmanın yeniden canlandırılması sürecinde birbirlerinin tutumlarını gözden geçirdiklerini söyledi. Rus yetkili Viyana görüşmelerinin İran'la Amerika olmadan İkili, üçlü ve tersine İran'ın Amerika ile çeşitli şekillerde devam ettiğini de söz vermektedir.
İran Dışişleri Bakanlığı Uluslararası ve Hukuk Yardımcısı Muhsin Baharvend, Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu ICAO Konseyi'nin 223. toplantısında İran İslam Cumhuriyeti'nin Ukrayna yolcu uçağının kazasına ilişkin görüşleri ve faaliyetleri anlattı. Muhsin Baharvend, video konferans şeklinde gerçekleştirilen Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu Konseyi'nin 223. toplantısında kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve taziyelerini ileterek kazanın hukuki, adli ve teknik boyutlarını anlattı. Baharvend, İran'ın Ukrayna uçağına ilişkin nihai raporundaki tavsiyelerini vurgulayarak ICAO'nun bunlara gösterdiği ilgiden ve bu tavsiyeleri uygulamak için çalışma planlarının oluşturulmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti ve uluslararası havacılık güvenliğini iyileştirmeye yönelik her türlü girişimi veya planı memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Baharvend, Kanada Ulaştırma Bakanlığı siyasi ve profesyonel olmayan açıklamalarına ve tutumlarına da temasla konunun herhangi bir şekilde siyasallaştırmasına karşı uyarıda bulundu. 8 Ocak 2020'de Ukrayna Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı Tahran yakınlarında düşmüş. Kazada 167 yolcu ve 9 mürettebat hayatını kaybetmişti.
Türkiye Cumhurbaşkanı uluslararası toplumu COVID-19 salgının kötü yönetimi nedeniyle eleştirdi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in 100 günlük bir gecikmeyle tarihin en büyük sağlık krizini gündemine aldığını belirterek, uluslararası toplumun salgınların yıkıcı etkilerini yönetmekte başarılı olmadığını söyledi. Erdoğan, korona salgının ortasında aşı konusunda milliyetçilik gibi bir yanlışın tekrarlanmasına izin vermemeliyiz dedi. Korona aşısı üreten ülkelerin yükümlülüklerini yerine getirememesi ve vaat edilen aşıları teslimatındaki gecikmeler birçok ithalatçı ülkenin ulusal bir aşı programı uygulamasını zorlaştırdı. Dünyada birçok ülke korona aşısını temin etmekte zorlanırken bazı aşı üreten ülkeler aşıyı defalarca satın alıp stokladılar.
Filistin Kızılay'ı Cuma gecesi Siyonist İsrail askerlerinin Batı Şeria'da Nablus'ta bulunan Beta ve Beyti Decan kasabalarına Filistinli göstericilere düzenledi saldırıda en az 386 Filistinlinin yaralandığını duyurdu. Filistin Kızılay'ı Siyonist askerlerin Filistinlere karşı göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandığını bildirdi. Batı Şeria'daki Nablus'taki Beta ve Beyti Decan yerleşim birimleri Cuma günü Siyonistlerin ve sözde Yahudi yerleşimci gerçekleşti Yahudi teröristlerin İslam peygamberine hakaretlerine karşı Filistinlerin gösterilerine tanık oldu. İsrail güçleri dün öğle saatlerinde Mescid-i Aksa'da Filistin'i ibadet edenlere saldırarak onlarca Filistin'i yaraladı ve gözaltına aldı. Mescid-i Aksa Kudüs'ün İslami ve Hristiyan kimliğini yıkmak ve onun yerine Siyonizm sembollerini yerleştirmek için Siyonist askerlerin ve Yahudi teröristlerin yuvası haline geldi. Kudüs'lü gençler dün cuma namazının ardından Peygamber Efendimiz'e destek için yürüyüş çağrısında bulunmuştu.
Üst düzey hukuk yetkilileri bu durumun çok sıra dışı olduğunu, kişisel belgelerin bile arşivlerde korunması gerektiğini belirtti. Terörizm İsrail'de koalisyon hükümetinin güven oyu almasıyla 12 yıldır oturduğu başbakanlık koltuğuna veda eden Netanyahu'nun görevi bırakmadan hemen önce başbakanlık ofisindeki bazı belgeleri yasaları çiğneyerek imha ettirdiği iddia edildi. Siyonist İsrail medyasından Haris'in başbakanlıkta çalışan bazı yetkililere dayandırdığı habere göre Netanyahu yeni hükümetin mecliste güven oyu aldığı pazar günü kasalarda saklanan bazı belgelerin ortadan kaldırılması talimatını verdi. Bu durumun yasalara aykırı olduğu vurgulanan habere göre hangi belgelerin imha edildiği bilinmiyor. Netanyahu'nun sözcülerinden biri ise iddiayı tamamen yalan diyerek reddetti. Başbakanın açıklamasında da iddianın inceleneceği bildirildi.
Amerikan Savunma Bakanı Avusti'nin 2 Haziran'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile yaptığı telefon görüşmesinde ülkesinin Orta Doğu'da konuşu yüzlerce askerini, savaş uçakları ve hava savunma sistemlerini çekeceğini bildirdiği ileri sürüldü. Gazetenin Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde Amerikan Başkanı Joe Biden yönetiminin Afganistan'dan sonra Orta Doğu'nun diğer ülkelerinden de önemli ölçüde askeri varlığını azaltmaya başladığı iddia edildi. Pentagon'un Kuveyt, Irak, Ürdün ve Suudi Arabistan'da konuşu 8 Patriot hava savunma sistemi çekeceği iddia edilen haberde Suudi Arabistan petrol testlerine 14 Eylül 2019'da yapılan saldırılardan sonra ülkeye konuşlandırmış olan yüksek irtifa termine alan savunma sisteminin çekilmesinin yanı sıra bölgedeki hava kuvvetleri filolarının sayısının azaltılacağı ileri sürüldü. Pentagon, operasyon güvenliği ve savunma bakanı ile Bin Salman arasındaki görüşmenin gizliliğini gerekçe göstererek bu iddiaları teyit etmekten kaçındı. Gazetenin yazdığına göre Pentagon nükleer müzakere başlamasından bu yana Amerika ile İran arasında gerilimin azaldığını ve Amerika'nın Suudi Arabistan'dan çekilmeye çalıştığı sistemleri son 2 yıldır yürürlükte olduğunu bildirdi.
Irak güvenlik medya ağı içerisinde 3 kişinin bulunduğu silah ve patlayıcı yüklü bir araçla ilgili alınan istihbarat doğrultusunda harekete geçen Irak güvenlik güçlerinin operasyon başlattığını bildirdi. Nineva polisinin diğer güvenlik güçlerinin desteğiyle gerçekleştirdiği operasyonda söz konusu araçtaki silahlara el konuldu. Silahların Nineva'da terör eyleminde kullanılmak üzere getirildiği kaydedilirken araçtaki 3 kişinin operasyondan önce kaçtığı ifade edildi. Araçta yapılan aramada 5 Grad füzesi ve 5 füze rampası ile geçirilirken silahlar imha edildi.
Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti'nin müzakere ekibi başkanı Muhammed Abdüsselam Cuma gecesi Yemen'in konumunun Suudi Koalisyonu'nun Yemen işgali karşısında savunma pozisyonu olduğunu söyledi. Yemen'de ateşkes istendiği iddialarına atıfta bulunan Abdüsselam, düşmanlıkların durması ve kuşatmanın sona ermesinin Yemen'i işgal eden ve ülkeyi ekonomik kuşatma altına alan birinin elinde olduğunu söyledi. Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti'nin müzakere heyeti başkanı kendini savunan birinden savunmayı bırakmasını ve kuşatma karşısında sessiz kalmasını istemenin teslim olmak anlamına geldiğini ve hiçbir sağduyunun bunu kabul etmeyeceğini bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Rusya'nın açık semaları anlaşmasından 18 Aralık'ta çekileceği belirtildi. Bakanlığın açıklamasına göre Rusya 18 Aralık'ta açık semalar anlaşmasından çekilecek. Bununla ilgili olarak Macaristan ve Kanada'nın yanı sıra anlaşmanın diğer taraflarına Rusya'nın bu ülkelerde yer alan büyükelçilikleriyle Viyana'daki açık semalar danışma komisyonundaki heyetler üzerinde bildirimde bulunuldu.
Ve son haberimiz, ülkesi Portekiz tarafından aday gösterilen ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nce adaylığı onaylanan Antonio Guterres, 193 üyeli Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ikinci kez Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri seçildi. Halen Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olan Guterres'in ikinci dönemi 1 Ocak 2022'de başlayacak.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Kudüs ve direniş gruplarının bölgedeki denklemi başlığını taşıyor. Irak'ta direniş gruplarından Ketaib Hizbullah grubu yayınladığı bildirdi. Siyonist rejim İsrail'in Filistinler ve Kudüs'e karşı cinayetlerinin devam etmesine değinerek İsrail ile mücadele etmek üzere Kudüs denklemine dahil olduğunu duyurdu. Kudüs, 10 yıllar öncesinden beri Siyonist rejim İsrail ile direniş grupları arasında çatışmaların ve savaşın merkezinde yer almıştır. Son 4 yılda ise Kudüs'ün Siyonist rejimin ve Filistinli direniş grupları arasındaki çatışmalardaki rolü her zamandan daha büyük olmuştur. Bunun asıl sebebi Amerikan eski başkanı Trump döneminde Amerika'nın yasa dışı eylemleriydi. Bu bağlamda Amerikan başkanı Trump Aralık 2017'de yasa dışı bir karar alarak Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak açıkladı ve Mayıs 2018'de de Washington'un büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıttı. Bu girişim Amerika'nın Avrupalı ortakları tarafından bile geniş itirazlar ve eleştirilere yol açtı. Trump'ın hamlesi Siyonist rejim İsrail'in Kudüs'ün sahibi olduğu yanılsamasını yarattı. Kudüs'ün tamamının rejimin kontrolü altında olduğu yanlış varsayımlar Kudüs'te yaşayan Filistinlere yönelik baskılarda iyice arttı. Şeyh Cerrah bölgesindeki yaygın şiddet ve son 12 günlük savaşa yol açan Kudüs'teki Filistin'in evlerine ve topraklarına el konulması, Siyonist rejim İsrail'in belli başlı cinayetleri ve suçları arasında yer alıyor. 12 gün süren Gazze Savaşı'nın ateşkesle bitmesine rağmen, terör rejimi İsrail, Kudüs'te yaşayan Filistinlere yönelik yaygın şiddet uygulamaya devam ediyor.
Öte yandan korsan İsrail bu suçları işlese de direniş grupları ve liderleri bile rejimi defalarca Kudüs'e yönelik cinayetlerin devamının bölgesel bir savaşın önünü açabileceği konusunda uyardı. Diğer bir deyişle Kudüs'te yaşayan Filistinlere ve Mescid-i Aksa'ya yönelik cinayetlerin devam etmesinin sonuçları İsrail'in Filistinli gruplarla olan çatışmasıyla sınırlı kalmayacak ve direniş ile İsrail rejimi arasında büyük çaplı çatışmalara yol açabilecektir. Bu bağlamda Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah, Kudüs'ün kılıcı savaşının sona ermesinin ardından yaptığı konuşmada yeni denklem bir açıklarken, Siyonist rejim işgal altındaki Kudüs'teki kutsal mekanlara herhangi bir saldırının sonuçları konusunda uyarıda bulundu ve bunun bölgesel bir savaşı tetikleyebileceğini belirtti. Görünen o ki Seyit Hasan Nasrullah'ın bu uyarısı sözlü durumdan çıkmış ve uygulama aşamasına gelmiştir. Hizbullah'ın Irak'taki kolu Ketaib Hizbullah da Kudüs denklemlerine dahil olduğunu ve Siyonist rejimin Filistin direniş gruplarıyla savaşına dahil olacaklarını resmen açıkladı. Hizbullah'ın Irak'taki kolu Ketaib Hizbullah yaptığı açıklamada kutsal yerleri korumaya ve kutsal yerleri savunarak bu yolda geri adım atmayacaklarına bağlı kaldıklarını vurgulayarak Seyit Hasan Nasrullah'ın herhangi bir tehlike Kudüs'ü tehdit ederse bölgesel savaşın ortaya çıkacağı yönündeki sözlerine bağlı kaldığını bildirmiştir. Ketaib Hizbullah'ın diğer bazı direniş gruplarında benzer bir kararı beraberinde getirmesi muhtemel olan bu kararı Kudüs'ün kılıcı savaşının önemli sonuçlarından biridir. Birçok analist Kudüs kılıcı savaşının Siyonist rejime karşı savaşta yeni denklemler oluşturduğunu belirtti. Ketaib Hizbullah'ın Kudüs denklemine dahil olacağının açıklanması bölgedeki direniş gruplarının birlik ve beraberliğine işaret etmekte ve Siyonist rejim İsrail'in Filistinlere yönelik şiddet ve suçlarının devam etmesinin rejime ağır bedeller ödetebileceğini göstermektedir. Nitekim 12 günlük Gazze Savaşı'nda da bu durum gerçekleşti.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Amerikan Başkanı savaş yetkilerinin iptal edilmesi kararı etrafında. Amerikan Temsilciler Meclisi 17 Haziran Perşembe günü Amerikan Başkanı'nın kongreye danışmaksızın savaş başlatma yetkisini iptal etme yönündeki tasarıyı onayladı. 2002 yılında onaylanan Irak'a karşı askeri güç kullanma izni, Amerikalı yasa belirleyicilerinin Irak'a askeri saldırı öncesi onayladığı bir yasadır. Bu yasa Amerikan Başkanı'na bazı belirli durumlarda kongreye danışmadan Batı Asya'da askeri girişimlerin talimatını vermesine ve savaş başlatmasına izin veriyordu. Amerikan dönem başkanı George W. Bush da Irak'ta kitle imha silahlarının olduğu bahanesiyle Mart 2002'de bu yasaya dayanarak Irak'a askeri saldırı talimatını verdi. Bu yasanın kaldırılması ve yetkinin iptali ise Temsilciler Meclisi'nde 268 olumlu oy ve 161 karşı oy ile onaylandı. Her iki parti tarafından da desteklenen bu kararın onaylanması 11 Eylül 2001 yılındaki olayların ardından Amerikan Başkanı'na verilen geniş çaplı askeri yetkilerin sonunun başlangıcı sayılıyor. Bu kararın yasaya dönüşmesi için Senato Meclisi'nde de benzer bir karar onaylanmalı ve ardından Amerikan Başkanı Biden tarafından da onaylanması gerekiyor. Beyaz Saray'da birkaç gün önce Biden'ın Kaliforniya eyaletinin demokrat temsilcisi Barbara Lee'nin önerdiği bu tasarıyı destekleyeceğini bildirdi. Beyaz Saray sözcüsü bu öneriyi desteklemenin sebepleri hususunda ise şöyle dedi. Bu öneriyi destekleyeceğiz çünkü Amerika Birleşik Devletleri halihazırda hiçbir özel askeri faaliyete bulunmaktadır. Bunlar sırf yasalara dayanarak gerçekleştirilen faaliyetlerdir. Bu yasanın kaldırılması mevcut askeri operasyonlar üzerinde çok az etkiye sahiptir. Temsilciler Meclisi'nin demokrat üyesi Cortez ise Twitter'dan şöyle bir mesaj paylaştı. 20'ye yakın süredir itibarını kaybeden 2002 yılına ait Irak'a karşı askeri güç kullanma izni kongre onayı olmadan askeri girişimlerin İzahı için kullanılmıştır. Hiçbir başkan kongreyi kenara iterek savaş meselelerinde tek taraflı davranamaz. Artık bu iznin kaldırılması ve sonsuz savaşların durdurması gerekir.
2011 yılında Amerika eski başkanı Barack Obama ilk başta Irak'tan Amerikan askeri güçlerinin çekilmesi talimatını verdi. Ancak 2014 yılında IŞİD ile mücadele bahanesiyle aynı yasadaki ilkelerinden yararlanarak Amerikan askerlerini tekrar Irak'a yerleştirdi. Amerika eski başkanı Donald Trump da Irak'taki savaş yetkilerinden yararlanarak İran İslam Cumhuriyeti Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Kuvvetleri Komutanı General Kasım Süleymani'ye suikast düzenlemek için kullandı ve bu büyüklerin üç komutanını ve dava arkadaşlarını 3 Ocak 2020'de şehit düşürdü. Bu terör eyleminin ardından Amerika'da başkanın kongre izni olmadan İran'a karşı savaş çıkarma ihtimalleri konuşulmaya başlandı. Mevcut Amerikan Başkanı Joe Biden bile bu yasaya dayanarak kongreye danışmadan Şubat 2021'in sonlarında Irak ve Suriye sınırında direniş gruplarına karşı askeri operasyon talimatı verdi. Bu durum Amerika'da geniş çaplı eleştirilere yol açtı. Senato'da Amerika Başkanı savaş askeri yetkilerini iptal etme için tasarı sunan Demokrat Senatör Tim Kaine'in de yayımladığı bildiride Biden'ın bu girişimine yönelik şöyle bir tepki göstermişti. Kongre yeni askeri operasyonlar hususunda izin onaylama sorumluluğunun yanı sıra zararı olmayan izinleri de kaldırma sorumluluğuna sahiptir. Kongredeki yasa belirleyicileri Amerikan Başkanı sık sık bu yasaya başvurmasının kongrenin savaş konusunda yasal merciliğin kaybettiği anlamına geldiğini de vurguladılar. Kongre temsilcileri bu kararın yanlış bir karar olduğunu da vurguladılar. Bu kararın iptal edilmesinde olumlu oy kullanan demokrat ve cumhuriyetçi temsilciler, Amerika'nın savunma alanında Amerikan Başkanı'nın yetkiye sahip olduğunu ancak saldırı konusunda kongrenin onay alması gerektiğini düşünüyorlar. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 29 Hor'da 1400, Hicri Kameri 8 Zilkade 1442 ve miladi takvimle 19 Haziran 2021 Cumartesi. 44 yıl önce bugün Hicri Şemsi 29 Hor'da 1356'da ünlü İranlı yazar ve düşünür Doktor Ali Şeriati Londra'da vefat etti. Hicri Şemsi 1312'de İran'ın kuzeydoğusundaki Sebzivar yakınında dindar ve bilim ehli olan bir ailede dünyaya geldi. Doktor Şeriati edebiyat dalında tahsilini yaptı ve aynı zamanda Şah rejimine karşı siyasi mücadele başlattı. Doktor Şeriati tahsilini sürdürmek amacıyla Fransa'ya gitti ve Sorbonne Üniversitesi'nde dinler tarihi dalında doktora derecesini aldı ve ardından vatanı İran'a geri döndü. Doktor Şeriati mücadele hayatını Tahran'daki İrşad Hüseyinisi'nde konuşmalar ve tartışmalı sohbetlerle sürdürdü. Doktor Şeriati, Üstad Mutahhari ve Şehit Bahoner gibi kendi dönemindeki önde gelen düşünürlerle birlikte İrşad Hüseyiniyesini gençlik çağında olanların düşünce merkezine dönüştürdü. Bu ünlü İranlı düşünür ve araştırmacı hayatı boyunca 200'den fazla kitap, ders notları ve konuşmalarını içeren Kaset Mecbuası gibi eserleri ortaya koydu. Doktor Şeriatı'nın en ünlü eserleri arasında İslam ve İnsan, Medeniyet Tarihi, Evet Öyleydi Kardeş, Hac ve Fatıma, Fatıma'dır gibi eserlere değinebiliriz. ...70 yıl önce bugün Hicri Şemsi 29 Hor'da 1330'da İran'da petrol sanayisinin millileştirilmesi yasasının Hicri Şemsi 29 Esfend 1329'da onaylanmasının ardından İranlı uzmanlardan oluşan bir heyet İran Petrol Şirketi'nin yürütme işleri görevini üstlendi. ...23 yıl önce bugün Hicri Şemsi 29 Hor'da 1377'de önde gelen alim ve fakih Ayetullah Ali Garavi Tebrizi Irak'ın Kerbela kentinde şehit düştü. Ayetullah Tebrizi birkaç arkadaşıyla birlikte Kerbela'daki İmam Hüseyin Aleyhisselam Pak Türbesi'nden geri döndüğü bir sırada bilinmeyen kimselerin aşağı ateş neticesinde şehit düştü. ...1094 yıl önce bugün Hicri Kameri 8 Zilkade 348 yılında meşhur Müslüman yazar Ebu'l-Hasan Ali bin Zübeyr Bağdat'ta vefat etti. Babasından kalan büyük bir serveti ilim dalında ve kütüphane oluşturmak için harcayan bin Zübeyr özellikle kitap biriktirmeye büyük ilgi gösteriyordu. ...1063 yıl önce bugün Hicri Kameri 8 Zilkade 379 yılında İranlı meşhur müneccim ve matematikçi Ebu Hamid Zagani vefat etti. İran'ın kuzeydoğusunda yer alan Horasan eyaletinde dünyaya gelen Zagani, daha sonra Bağdat'a giderek oraya yerleşti ve Bağdat'taki meşhur alimlerin yanında dersler aldı. Zagani, usturlap yapımında büyük bir şöhrete ulaştı ve kendinden birçok buluşlar ortaya koydu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Yüzyılda yüz gelişme.
Değerli dinleyiciler, Yüzyılda Yüz Gelişme isimli seri sohbetimizin 12. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde Hicri Şemsi son 100 yıldaki kültürel ve sanatsal faaliyetleri ve kültür ve sanat gidişatını ele alacağız.
21 Şubat 1921 darbesi İran'da Rıza Han Mirpenc'in iktidara gelişinin ve siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda bir dizi kapsamlı gelişmenin başlangıcıdır. Bu eylemler ve sonuçta ortaya çıkan değişiklikler sanatçılar, yazarlar ve şairler arasında güçlü muhalefet ve eleştirilere yol açarak hükümeti güçlü tepki vermeye ve yaygın sansür uygulamaya teşvik etti.
İlk İranlı sesli film 1933 yılında Erdeşir İran'ın yönetmenliğinde çekilen Lor Kız adlı film oldu. Bu film, güvensizlik içerisinde olan İran'dan Hindistan'a göç eden İranlı bir çiftin hikayesidir. Filmin sonunda Cafer ve Golnar çifti İran'a dönerler ve İran'a dönüşlerinin nedeni sözde Rıza Şah Kebir döneminin güvenli olarak lanse ediliyor.
Bu film belki de Pehlevi hükümeti lehine sinemalarda gösterilen ilk görsel ve propaganda çalışmasıydı. Filmin ortasında Davud'un yıldızı üzerindeki Rıza Han'ın görüntüsü gösterildi. Tarihi belgelere göre bu metin ve görüntü hükümetin baskısı altında filme dahil edilmişti ve jeneriğinde film için iki başlıktan bahsedilmişti. Lor Kız ve Dünün İran'ı, Bugünün İran'ı.
Sinemanın İran'a gelişi, İran'ın ve İranlıların yeni çağ veya modernite ile çalışması ile aynı zamana denk geldi. Bu bağlamda sinemanın büyük rol oynadığı açıkça söylenebilir. Bu sanat endüstrisi, diğer modern, ithal fenomenler gibi topluluğa uygun nesnel ve öznel zeminler sağlamadan topluma sunuldu ve kitleleri eğlendirmenin veya düşüncelerini hükümet planları doğrultusunda şekillendirmenin bir aracı olarak görüldü. Sonuçta sinema, yeni döneme ayak basan İranlıların huzursuzluğunu körükledi.
İran'da sinemanın doğuşu, toplumda ciddi değişikliklerin başlangıcına denk geldi. Demir yollarının, arabaların, elektriğin, telefonların ve nihayet sinemalar İran'da modernleşmenin başladığının ilk işaretlerindendi. Ancak İran sinemasının karışık ve umutsuz bir geçmişi oldu. Pehlevi dönemindeki sinemayı tanımlamak için pek çok durumda başarısız sinema, pervasız sinema, eğri duvar, karanlık uygulama yılları, hataların sabitlenmesi ve sinemanın çöküşü gibi terimler kullanılıyor.
İran'da sinema en başından beri hükümet tarafından ciddi bir şekilde ele geçirilse de, İran'da sinemanın yaygınlaşması ve Rıza Şah'ın saltanatının otoriter temellerinin sağlamlaştırılmasıyla birlikte sansür ve denetim yasaları formüle edilerek uygulandı. Bu temelde ilk adım 1930 yılında filmleri kaldırma ve sinema gösterimi yönetmeliğinin hazırlanmasıyla atıldı. Yönetmeliğin ilk maddesinde şöyle bir vurgu yapılmıştır. Milli Emniyet Genel Teşkilatı'nın yazılı izni olmaksızın hiç kimse ülkenin herhangi bir yerinde film çekme hakkına sahip olamaz.
Yönetmeliğin üçüncü fırkasında senaryoya dayalı bir filmin yapımının ilgili makamlarca onaylanmış olması gerektiği belirtildi. Bu nedenle film yapımcısının senaryo ve ilgili konularla ilgili ayrıntıları, çekim zamanı ve yeri ayrıntılarını içeren birkaç paragraf içeren bir başvuru formu doldurması gerekiyordu. Başvurunun 3 aylık bir süre sınırı vardı ve süresi dolarsa yeni bir başvuru yapılması gerekecekti. Film yapıldıktan sonra Milli Güvenlik Genel Teşkilatı tarafından atanan ve seçilen özel bir komisyon huzurunda film sergilenirdi. Komisyonun tüm üyeleri kabul ederse film gösterilecekti. Aslında o dönemde Rıza Şah'ın kurduğu emniyet teşkilatı askeri ve güvenlik açısından filmlere etki yapıyordu. Bu bağlamda yönetmeliğin 9. maddesinde şöyle deniliyordu. Emniyet teşkilatı yönetimi başvuruyu reddetmekte veya kabul etmekte serbesttir.
Bu kriterlere göre sansürlenen ilk film 1934 yılında Abdülhüseyin Sepenta tarafından yapılan Firdevsi filmiydi. Bu filmin devlet bütçesiyle çekilmesine rağmen filmin özel gösteriminde Rıza Şah'ın Gazneli Sultan Mahmud'un önünde Firdevs'in okuduğu destansı şiirlerine itiraz etmesi sonucu filmin bazı sahneleri kaldırıldı ve değiştirildi. Bu bağlamda Rıza Şah Firdevs'in Gazneli kralına boyun eğmemesinden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi. Yapımcılar ise bu emre uyarak zorunda kalıp Sultan Mahmud'un rolünü bile bir başka aktöre verdiler.
Ali Vekili tarafından 1924 yılında kurulan Grand Cinema, Tahran'daki ilk modern sinema salonu idi. Bu sinema Grand Otel'e açılmıştı. Bu bağlamda İran'da sinemanın ilk olarak 1927 yılında açılması kamuoyunun dikkatini çeken önemli olaylardan biriydi. Bu süreç içerisinde bu sinemanın hissedarları 1935 yılında da İran'ın yazlık sinema bahçesini açtılar. Bu mekan ise yabancılar ve zengin kesim için özel bir mekan sayılırdı. Gerçekte İran'ın bahçe sineması mevsimsel olarak kullanılan ve eğlence merkezi olarak sayılıyordu.
Tahran'ın Lalezar Caddesi'ndeki Grand Otel sinema ve salonunun kurulması da ilk özel müzik konserlerinin düzenlenmesine yol açtı. Bu dönemde düzenlenen konserlerde tasnifler, şiirler ve sözlere daha fazla önem verilmiş ve bu nedenle sansür ve baskıya karşı karşıya kalınmıştır. Yavaş yavaş batı tarzı konserler ve yabancı gruplar da bu salonlara girmiş ve zamanla İran'da müziğin çehresi tamamen değişmiştir. Genel olarak konser vermek bu dönemin en önemli müzik olaylarından biri olarak kabul edilebilir.
Daha önceki bölümlerde 1921'den beri Batı modellerini kabul eden ve ülkede Batı modelini uygulamak ve tezahürlerini derinleştirmek için elinden geleni yapan bir hükümetin iktidara geldiğini söylemiştik. Tiyatro kültürel açıdan eğlenceli ve popüler sanatsal eğlencelerden biriydi. Meşrutiyet devriminden önce dünyanın dramatik eserlerinin tercümesi alanında başlayan hareket bu dönemde hızlanmıştır. Avrupalı piyes yazarlarının bir dizi eseri, özellikle Shakespeare'in eserleri Farsça'ya çevrilmiştir. Bu çevirilerde taklit ve uyarlama sorunu devam etmektedir.
Bu dönemde İran tarihinin, özellikle İslam öncesi tarihin çeşitli yönleri piyes ve dram yazarları tarafından ele alındı. Ancak bunlara ek olarak diğer dram yazarları genel sosyal kavramları kapalı bir şekilde tanımlamaya başladılar. Elbette bazı hikayeler klasik Fars edebiyatından uyarlanılmıştır. Leyla ile Mecnun, Hüsrev ile Şirin veya Şahname'nin tarihi kahramanları ele alınmıştır.
Bu dönemin tiyatro salonlarının çoğu Tahran'da Lalezar Caddesi'nde kurulmuştu ve ilginç olan husus tiyatro biletlerinin bazı eczanelerde ve çeşitli dükkanlarda ve tabii ki gişelerde satılmasıydı. Bu eserlerin yapımından özel sektör sorumluydu ve masrafların büyük bir kısmı bilet satışlarından karşılanırdı. Bazı ilgilenenler de yardımlar yapıyorlardı ancak yeterli fonları olmadığı için her gösteri sadece birkaç gün gösteriliyordu.
Nasr Tiyatrosu, Nasr Gösterim Evi veya Tahran Tiyatrosu, Seyyid Ali Nasr tarafından Rıza Han döneminde kurulan İran'daki ilk tiyatro salonlarından biriydi. Bu salon Son Kacar dönemine ait olup Tahran'ın Lalezar Caddesi'nde bulunmaktadır. Pek çok tarihçi ve uzman İran tiyatrosunun babası olarak Seyyid Ali Nasr adını vermiştir. İlk İran tiyatrosunu kuran kişi olarak onu tanımışlardır.
Seyyid Ali Nasr, Batı tiyatro kültürünün Küreyen yeni bir sahne sanatları tarzının icadı ve İran gösterim sanatına uyarlanması ve İran komedisi tarzının yaratılması gibi İran sanatının çeşitli dallarında önemli gelişmelere yol açmıştır. Diğer faaliyetler arasında İran'da ilk oyunculuk konservatuvarı ve ilk resmi gösterim evinin kurulması yer almaktadır.
14. yüzyılın ilk 20 yılında kültür alanındaki edebi ve kültürel yayınların sayısının arttığını, faaliyetlerinin bir kısmının tiyatro ve dramaya odaklandığını da belirtmek gerekir. Bu dönemde Mirza Rıza Han Tabatabai Naini tarafından tiyatro başlıklı ilk İran drama dergisi yayınlandı. Tabii ki Bahar Dergisi ve Rad Edebiyat Dergisi gibi diğer dergilerde de piyes ve piyes yazarlarının kalitesi üzerine yazılar yayınlandı ve bazen sağlam tiyatro eleştirileri sunuldu.
Bu dönemde İçişleri Bakanlığı tarafından da hazırlanan ve onaylanan kamu oyunları yönetmeliği yayımlandı ve tiyatro, eğlence, kafe, konser toplanmaları ve benzeri kamuya açık gösterilerin çerçevesini belirledi. Bu kanun Rıza Şah döneminde belirlenip piyeslerin içeriğine ciddi zararlar vererek kuru ve kalıplaşmış piyeslere indirgenen oyunların icrasına yol açtı ve pratikte sansüre bir giriş niteliğini taşıdı.
Bu durum İran'daki tiyatrocuların çabalarına bilinçli bir darbe oldu. Sonuçta tiyatro ve gösterim sanatı engelle karşılandı ve yön değiştirdi. Aynı sıkıştırmalar İran gösterim sanatının döneminin olaylarını derin ve doğrudan ifade etmekten mahrum kalmasına, sadece yüzeyselliklerle yetinmesine, hatta emekçilerinin bir kısmını kaybetmesine neden oldu. O dönemin birçok tiyatro sanatçısı karşılaştıkları baskılar ve zor koşullar nedeniyle yaşamına son verdi. Bu şekilde piyes ve senaryo yazarlığı farklı bir yöne saptı. Toplumda siyasi baskının hüküm sürdüğü bir durumda sanatçılar bazı kasvetli durumlardan ve sansür baskılarından kurtulmak için yabancı eserlerin ve hatta mizahın tercümesine yönelmişlerdir. Önemli olan nokta 1938 yılında Düşünceleri Yetiştirme Teşkilatı'nın kurulmasıyla tiyatroların faaliyetlerinin durdurulması ve gazetelerde başka bir duyurunun yapılmamış olmasıdır.
Değerli dinleyiciler, 100 yılda 100 gelişme isimli seri sohbetimizin 12. bölümünü dinlediniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetlerin Hikayesi.
Muhterem dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli dizi sohbetimizin 65. bölümüyle beraberiz.
Bu bölümde Yunus suresinin 15 ila 17. ayetlerinin sebebi nüzulünü ele alacağız.
Velid bin Mughire, Kureyşlilerin güçlü tüccarları ve kadılarındandı. Büyük bir servete sahipti. Öyle ki tek başına Kabe'nin örtülmesiyle ilgili bir yıllık masraflarını karşılıyordu. Halbuki tüm Kureyşliler bunu yapmak için var yoklarını toplayıp bu iş için ayırmaları gerekiyordu. Bu yüzden ona İdl lakabı verilmişti. Yani Velid bin Mugire Kureyşlilerin idolü sayılırdı.
Bir diğer yandan Velid fesahat ve belagat hususunda çok tanınan biriydi. Öyle ki ona Kureyş'in rehanesi lakabı verilmişti. Bu yüzden şairler şiir söyledikleri zaman şiirlerini ona da sunup onun onayını alıyorlardı. Ancak Velid sahip olduğu tüm zekavet ve dehasına rağmen Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi sellemin peygamberliğini çekemiyordu. Bu yüzden Allah Resulüne yönelik sözlü saldırıların ve onunla tartışmaların liderliğini üstlendi ve Kureyşli müşriklerin liderliğini soyundu.
Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'yi tavaf ettikten sonra Mescid-i Haram'ın bir köşesinde Mümin veya Gafir suresinden ayetler okumaya başladı. O sırada Velid bin Mugire oradan geçiyordu. Kur'an-ı Kerim cazibesi onu etkilese de ancak dik kafalılığı ve bencilliği Allah'ın kelamını kabul etmesine izin vermedi. Bu yüzden kayıtsız bir şekilde hiçbir şey olmamış gibi oradan geçti.
Ertesi gün Velid Kabe'nin karşısında durup Hicri İsmail üzerinde oturduğu sırada Allah Resulü Füssilet suresinin 13. ayetini okumaya başladı ve şöyle buyurdu. Eğer onlar yine de yüz çevirirlerse de ki siz Ad ve Semud'un başına düşen yıldırım gibi bir yıldırıma karşı uyarıyorum. Velid bu ayeti duyar duymaz sert bir şekilde titredi. Dayanamadı. Hemen yerinden kalkıp eve gitti ve evin kapısını kapattı.
Uzak mesafeden Velid'i görenler Velid'in bu hareketinden çok kaygılandılar. Ebu Cahil'e şöyle dediler. Amcan Velid, Muhammed'in dinini kabullendiği gibi. Ertesi gün Ebu Cahil amcası Velid'in yanına gitti ve şöyle dedi. Amca, bizi rezil rüsva ettin. Velid nasıl olur deyince Ebu Cehil somurtarak şöyle dedi. Çünkü Muhammed'in dinine katılmışsın. Velid bin Mugire acı acı gülümseyerek şöyle dedi. Hayır, haşa, ben Muhammed'in dinine katılmadım. Hala kendi kavmimin dininde ve babalarımın yolundayım. Ancak ondan sarsıcı sözler duydum ve titremeye başladım.
Ardından Velid Kur'an hakkında öyle bir söz söyledi ki, edebiyatçılar arasında fesahat ve belagatın doruk noktası oldu. Velid şöyle dedi, sözlerin özel bir tadı var, özel güzelliği ve zindeliği var. Dalları meyve dolu, kökleri sağlam ve güçlüdür. Her sözden daha üstün sözdür. Bundan üstün söz bulunmaz.
Hac günleri yakındı. Kureyşliler daha çok gergin ve kaygılı görünüyorlardı. Onlar Mescid-i Haram'da toplanmışlardı. Onlardan biri Velid bin Mugire'ye şöyle dedi. Yakında insanlar her taraftan Mekke'ye doğru harekete geçerler. Muhammed'in sözlerini hayran kalabilirler. İnsanları ona iman getirmekten nasıl alıkoyabiliriz? Velid ise şöyle dedi. Tek çaremiz var. Hepimiz birleşip Muhammed'in karşısında tek bir söz etmemiz gerekir. Herkes kendi bildiğini okumasın.
Kureyşli kafirlerden biri şöyle dedi. Tamam, o zaman hep beraber tek ağızdan Muhammed'in yalancı olduğunu söyleyelim. Diğerleri ise hayır, böyle bir şey mümkünatı yok. Çünkü 40 yıldır sadakati ve emanetdarlığı ile insanlar arasında yaşamıştır. Nasıl onu yalancı adlandırabiliriz ki? Dediler. Bir başkası şöyle dedi. Delidir deriz. Diğerleri buna da karşı çıktılar. Akıllılığı, zekası ve dehası ile tanınan birini nasıl delilikle suçlayacaklarını sorgulamaya başladılar. Üçüncü bir şahıs, Muhammed kahindir deriz dedi. Velid ise şöyle dedi. Hayır, yeminler olsun ki o kahin değildir. Kahinleri gördük, onları biliriz. Ancak Muhammed'in sözleri kahinler veya onların büyülü sözlerine benzemiyor.
Bu tartışmanın devamında başka birisi şöyle dedi. Muhammed şairdir deriz dedi. Yine Velid karşı çıktı ve şöyle dedi. Şair de değil ki, türlü türlü şiirler gördük, duyduk, söyledik. Ancak onunkiler şiire benzemez. Son kişi ise o zaman büyücüdür deriz. Velid bu kez de başını salladı ve şöyle dedi. Hepimiz büyücüleri ve büyülerini görmüşüz. Muhammed'in sözleri, ipleri düğümleyip sonra üfleyen büyücülerin işlerine benzemez. Ancak yine de bu en iyi öneriydi. Evet, hep beraber Muhammed büyücüdür deriz. Çünkü sözleri babalar ve oğullar, karı kocalar, akrabalar ve aşiretler arasında ihtilaflara ve ayrılıklara yol açmıştır deriz, dedi.
Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin en tanınan sert düşmanlarından Abdullah bin Umeyye, elindeki bastonla dışarıya çıkmış ve ziyafete çağırmak üzere Mekke liderlerinin dördünün yanına gitti. Herkes Abdullah'ın Allah Resulü ile savaşmak için yeni planlar yapmakta olduğunu anlamıştı. Mekkeli liderler ise onun davetini kabul etmiş ve onun evinde toplanmışlardı.
Misafirlerden biri de Velid bin Mugire'ydi. Allah Resulü'nü sihirbaz ve büyücü olarak adlandırma planı tutmadığı için şimdi de daha kararlı bir şekilde yeni planlar peşindeydi. Bu ziyafete katılan dört kişinin pek de putlara tapmadığı ve onlara inanmadığı aşikardı. Ancak putperestlik onların gelir kaynağı olduğu için onlara yağmalama ve talan etme fırsatı verdiği için hepsi insanları putperestlik ile uğraştırmak isteyip Allah Resulü'nün de hakkaniyetini açık ifade etmekten çekiniyorlardı.
Söz hakkı alan ilk kişi Velid'di. Velid şöyle dedi. Şimdilik Muhammed'i yenmek için giriştiğimiz her plan yenilgiye uğradı. Alay ettik, deli ve sihirbaz olduğunu söyledik, kendisi ve sahabelerini en ağır şekilde işkence ettik. Ancak yine de yenilmez moralleriyle direndiler. Şimdi ey Abdullah, bizi alelacele buraya çağırdığına göre söyle bakalım nedir yeni fikrin? Mukris bin Hafız, Amr bin Abdullah ve As bin Amr da aynı soruları sordular. Abdullah kısa bir süre sessizliğin ardından her birine bir kadeh şarap ısmarladı ve ardından şöyle dedi. Bildiğiniz gibi buraya toplanmamızın nedeni Muhammed'e karşı koymaktır. Ancak yeni ve farklı bir yöntem ile bunu yapacağız. Biz tartışma ve münazara yolu ile ona diz çöktürebiliriz.
Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin münazara ve tartışma gücünden ve becerisinden haberdar olan As ise en iyisi başka bir yol bulalım dedi. Abdullah soğukkanlı bir şekilde şöyle dedi. Hayır, bu kez onu herkesin karşısında karşımıza alıp onun gafil avlayacağız. Böylece bu talebimizi kabul etmekte tereddüde zorlanacaktır. Böyle olunca çevresindekiler dağılır ve rezil rüsva olur. Biz de amacımıza ulaşırız.
Ertesi gün hepsi Allah Resulü'nün yanına gitti. Allah Resulü'nün sahabeleri müşriklerin bu gelişinden kaygılanıp onların eziyet etme amaçlarının olduğunu düşündüler. Bu yüzden de onların gelişini önlemek istediler. Ancak Allah Resulü onları kabul etti. Velid bin Muğire Allah Resulü'ne hitaben şöyle dedi. Bilirsin, ilahlarımıza çok saygı gösteririz. Onlara hiçbir türlü saygısızlığa dayanamıyoruz. Şimdiye dek senin dinine iman etmemizin nedeni senin kitabında bizim ilahlarımız olan Lat, Uzza, Menat ve Hubel'e saygısızlık yapılmasıdır. Bizim kutsal saydıklarımıza ihanet ettiğin halde sana güvenip senin dinine uymamızı nasıl beklersin? Biz sadece Kur'an yerine bizi Lat, Uzza, Menat ve Hubel ilahlarına tapmaktan sakındırmayan kitap getirmen halinde veya en azından Kur'an'daki saygısızlık ifadelerini çıkarman halinde sana iman edeceğiz. Böyle olursa seninle beraber yürüyeceğiz.
Bu sırada Yunus suresinin 15 ila 17. ayetleri indirildi. Müşrikler bu ayetleri duyunca hayal kırıklığına uğrayarak Allah Resulü'nün yanından gittiler. Bu ayetlerde Allahu Teala şöyle buyuruyor.
Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيْهِ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون.
Kendilerine ayetlerimiz açıkça okunup anlatılınca bize geleceklerine inanmayanlar bundan başka bir Kur'an getir veya bunu değiştir dediler. Onlara şöyle de, onu kendiliğimden değiştirmeye hak ve yetkim yoktur. Ben ancak bana vahyedilene uyuyorum. Eğer Rabbime itaatsizlik edersem şüphesiz dehşetli bir günün azabından korkarım. Yine de ki, Allah öyle dileseydi ne ben onu size okuyabilirdim ne de siz onu anlayabilirdiniz. O gelmeden aranızda uzun bir süre yaşadım. Siz aklınızı kullanıp düşünmez misiniz? Allah hakkında yalan uyduran veya onun ayetlerini yalanlayanlardan daha zalim kimse var mıdır? Günah yoluna sapanların kurtuluşu yoktur.
Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli dizi sohbetimizin 65. bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Meyve ve sebzelerle tanışalım.
Muhterem dinleyiciler, bilindiği üzere 2021 yılı Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO tarafından Uluslararası Meyve ve Sebzeler Yılı olarak belirtilmiştir.
Bu sebeplerden dolayı sizler için meyve ve sebzelerle yakından tanışalım başlığı altında hazırladığımız programımızın bugünkü bölümünde portakal üzerinde duracağız.
Sohbetimizin de başında belirttiğimiz üzere bugün sizlere bilimsel adı Aurantium citrus olan portakalın yararları, yetiştiği yerler, içerdiği mineral ve vitaminler ve genel olarak özellikleri hakkında bilgiler aktarmak istiyoruz. Güzel ve leziz tadı nedeniyle dünyanın birçok yerinde yetiştirilen portakalın ağacı İran'da genelde kuzeyde ve Hazar Denizi kıyısında, güneyde de ılıman, sıcak ve nemli bölgelerde yetişir. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO tarafından yayınlanan verilere göre yılda yaklaşık 75 milyon ton portakal dünyada yetişiyor. İran ise yaklaşık 2,5 milyon ton üretimiyle dünyada portakal yetiştiren ülkeler listesinde 9. sırada yer alıyor.
Portakal, sedef otu giller ailesindeki çeşitli narinciye türlerinin bir meyvesidir. Ağacı sürekli yeşil, bol yapraklı ve çiçekleri ise beyazdır ve boyu 10 metreye kadar ulaşır. Kabuğu turuncu renginde, hafif pürüzlüdür. Tadı ise ekşi, mayhoş ve tatlıdır. Meyvesinin rengi ise çeşidine göre sarı, turuncu veya kırmızıdır.
Portakal insanın tükettiği en eski meyvelerden biridir ve yaklaşık Milattan 500 yıl önce Çin'in ünlü filozofu Confucius ondan bahsetmiştir. Halihazırda sadece Amerika'da en az 200 çeşit portakal yetişiyor. Kimyasal açıdan portakal B ve C vitaminleri bakımından zengindir ve demir, kalsiyum, fosfor, magnezyum, potasyum, mineraller ve şeker içeriyor. Ayrıca portakallar karoten içerir. Karoten, havuç gibi diğer bazı meyvelerde de bulunan sarı bir maddedir. Karoten, karaciğerde A vitamini yapan ve kana gönderen bir vitamindir. Portakal ayrıca en önemlileri malik asit, tartarik asit ve sitrik asit olmak üzere çeşitli asitler içerir.
Vitamin bakımından zengin olan portakal suyu mayhoş ve tatlı ekşi tadındadır. Özellikle C vitamini bakımından çok zengindir. Bu yüzden C vitamini sağlanması ve hastalığa karşı bağışıklık kazanmak ve güç ve direnç sağlamak amacıyla günlük 1 ila 2 bardak portakal suyu tüketilmesi öngörülüyor. Portakal suyundaki bol C vitamini soğuk algınlık dönemini kısaltmaya ilaveten ciltteki kırışıklıklarla mücadele için demir emilmesine yardımcı olur. Buna ilaveten stresin kontrol edilmesi için de çok etkilidir.
Araştırmacıların da çalışmalarına göre vücut daha yüksek miktarda C vitamini aldığı takdirde stresli durumlarda kan basıncı daha çabuk ve hızlı olmak üzere normale döner. C vitamini beynin strese yanıt olarak ürettiği hormon olan kortizol düşürür. Gerçi kortizol hormonun salınımı kısa vadede faydalı olur fakat uzun süre vücutta kalması da uygun değildir. Bu yüzden C vitamini normal seviyelere dönmesine de yardımcı oluyor.
Her 28 gram portakal 11 kcal enerji değerine sahip olduğu belirtiliyor. Portakal suyundan leziz ve ferahlatıcı şuruplar ve bir çeşit limonata yapılır. Bu yüzden portakalın az olduğu bölgelerde bu şuruplar ve limonatalar bolca tüketilir. Portakal suyu içerdiği protein ve özellikle de yeterli şeker nedeniyle vücudun genel güçlenmesi için kullanılabilen besleyici bir maddedir. Portakal suyunda büyüme hormonları, kalsiyum, fosfor, demir, A vitamini, C vitamini bulunması, kemiklerin gelişmesi ve dişlerin güçlenmesi için gerekli koşulları sağlar. Bu yüzden çocukların güçlendirilmesi ve büyümesi, ayrıca hamile kadınlara ve emziren annelere gerekli vitaminler ve minerallerin sağlanması açısından çok faydalıdır.
Günlük 1 veya 2 bardak portakal suyu içmek, kabızlık ile savaşmanın en iyi ve en doğal yoludur. Portakal suyunda gerekli minerallerin yeteri kadar bulunması, özellikle büyük miktarlarda potasyumun varlığı bir idrar söktürücü olarak idrar hacmini de artırmasına, böylelikle vücuttaki toksinleri artmasına neden oluyor. Bu arada günlük olarak bir miktar kortikosteroid ilaçlar tüketen astım, romatizma ve cilt rahatsızlığı olan hastaların ödem ve diğer yan etkileri önlemek için sürekli potasyum tüketmeleri de gerekir ve bunun en doğal yolu ise portakal suyu içmektir. Portakal aynı zamanda en iyi iştah açıcıdır. Bu nedenle yemeklerden önce tüketilmesi tavsiye edilir.
Portakalların meyvesi, kabuğu, yaprakları ve uçucu yağlarının tümü tedavi özelliklerine sahiptir. Portakal esansiyel yağı, antiseptik ve balgam söktürücüdür. Bu yüzden antiseptik merhemlerin hazırlanmasında kullanılır. Ayrıca çeşitli losyonların ve güzellik ve bakım ürünlerinin üretilmesinde kullanılır. Portakal esansiyel yağı tam olgunlaşmamış taze portakal kabuğunun dış kısmının sıkılmasıyla üretilir. Portakal esansiyel yağı sarı renktedir ve hafif bir aroması ve tadı vardır. Bu yağ tıbbi şurupları tatlandırmak için de kullanılır. Portakal çiçeğinin uçucu yağı neroli yağı olarak bilinir. Çok hoş ve aynı zamanda pahalı olan bu yağ parfüm endüstrisinde kullanılır.
Portakal meyvesinin eti çeşitli vitaminler içermesi nedeniyle cilt ferahlatır ve rahatlatır. Cilde tazelik ve canlılık kazandırır. kırışıklıkları da geciktirir. Bunun için portakal suyunu içeren tüketebilen meyvenin kısmı yüz derisine 15-20 dakika sürülür. Ardından cildin temizlenmesiyle portakalın etli ve ezilmiş bölümü hafif hareketlerle cilde sürülür. Bu ise cildin sağlığı ve temizliğinde de çok etkilidir.
Dünyanın dört bir yanındaki topluluklar üzerinde yapılan araştırmalar, C vitamini açısından zengin diyetlerin kalp hastalıklarına karşı korumaya yardımcı olduğunu gösteriyor. Portakal damarlarda al yuvarların çökmesini önler ve damar sertleşmesinin tedavisinde de çok faydalıdır. Portakalın tüketilmesi ayrıca şeker hastaları için de tavsiye edilir.
Daha önce de belirttiğimiz üzere portakalın sadece meyvesi, kabuğu ve çiçeği değil, hatta yaprakları da faydalıdır. Demlenmiş portakal yaprakları sindirimi kolaylaştırır ve migren tedavisinde de etkilidir. Portakal yapraklarının turunç kabuğu veya turunç çiçekleriyle demlenmesi ise kalp çarpıntısına iyi gelir. Portakal kabuğu ise birçok tedavi özellikleri de vardır. Portakal kabuğu faydalı kimyasallar açısından zengin olan flavonoid zarı içerir ve mide ile bağırsak kanser riskini de azaltır.
Çin'de portakal kabuğu çok değerlidir ve dikkatle toplanıp kurutulur ve ilaç endüstrisinde kullanılır. Portakal kabuğu karoten içerir ve içinde yara ve yaralanmaların iyileşmesinde etkili olan jöle şeklinde yapışkan bir madde bulunur. Portakal kabuğu biraz müsildir, aynı zamanda kabızlığı tedavi etmek için de kullanılır. Portakal kabuğu dilimleri reçel pişirmek ve bazı İran yemeklerini süslemek için de kullanılmaktadır. Bitki ve poşet çaylar ve meyve tozları gibi işlenmiş portakalın meyvesi özellikle keklerde, dondurmada, tatlılarda hatta çikolatalarda birçok kullanım alanına sahiptir.
Bildiğiniz üzere Brezilya dünyada portakal üretiminin yaklaşık %30'unu yaparak dünyadaki en büyük portakal üreticisidir. Ülkenin portakal üretiminin %94'ü Sao Paulo eyaletinde yapılıyor. Amerika dünyadaki en büyük İkinci portakal üreticisidir ve dünya üretiminin yaklaşık %10'unu oluşturmaktadır. Çin'de portakal çeşitliliği ve tarlalarının genişliği bu ülkeyi dünyadaki üçüncü büyük portakal üreticisi yapmıştır. Ayrıca Mısır, Meksika, Türkiye ve Güney Afrika en çok portakal üreten ülkeler arasında yer almaktadır.
İran portakalı yıllık 2 milyon tonu aşan üretimiyle İran'da üretilen en karlı turunçgillerden biridir. Mazenderan ve Gilan illeri de dahil olmak üzere İran'ın kuzey bölgeleri ülkede en çok portakal tarlalarının bulunduğu bölgelerdir. İran'ın Kerman, Fars ve Hormozgan gibi diğer illeri de portakal da dahil olmak üzere narenci üretiminde önde gelen bölgelerdir. Tamsk portakalları ve kanlı portakallar İran'dan en çok ihraç edilen iki çeşit İran portakal türüdür.
İran'ın bizzat portakal meyvesi ve çeşitli ürünlerinin ihracat miktarı göz alıcı orandadır. Irak, Rusya, Arap komşuları ve Fars Körfezi kıyı ülkeleri hatta Avrupa ülkeleri bile bu ürünün ticaretini de yapmak istiyor. İran kuru portakal ürününün yüksek kalitesi, ülkedeki yüksek üretimi birinci sınıf kalitede dilimlerin hazırlaması diğer ülkelerden de müşteri çekmesine neden olmuştur. İran'ın kaliteli portakalları özel kurutma makineleriyle üstün standartlar ve ihracata uygun şartlarda kurutularak Fars Körfezi kıyı ülkeleri ve diğer komşu ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.
Değerli dinleyiciler, bu programımızın da sizler ve sağlığınız için yararlı olmasını ümit ederek hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz.
İran genelinde dün yapılan seçimlerin oy sayımları başladı. İngiltere'de münafıklar ve devrim karşıtları Birmingham kentinde İranlı bir kadın seçmene saldırdı. İran, Afganistan istikrarı sağlamlaştırmayı etkin bir şekilde katılmaya hazır. Antalya'da İran, Afganistan ve Türkiye arasında Afganistan konulu üçlü oturum düzenlendi. Türkiye Dışişleri Bakanı ve Avrupa Birliği Dış Politika Sorumlusu ikili konuları görüşmek üzere bir araya geldi. Rusya, nükleer anlaşma görüşmelerin başarıyla sonuçlanması için daha fazla zamana ihtiyaç var açıklamasında bulundu. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 ve 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Esen kalın. Thank you.